Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 48.
Ekler. Ek 1. İletişim, tanımı ve iletişim modelleri. Psikoloji ile ilgili bilimsel yayınlara bakıldığında iletişimin ne olduğu konusunda farklı tanımların bulunduğu görülmektedir. Bu tanımların ortak yanlarını birleştiren uzlaştırıcı bir tanım şöyle olabilir. İletişim, katılanların bilgi, sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir. Tubbs ve Moss 1974, Rogers ve Kincaid 1981, Dökmen 1986A, Roloff 1987. İletişimin ne olduğunu tanımlayan çeşitli iletişim modelleri vardır. Bunların en tanınmışlarından birisi olan Shannon ve Weaver'a ait model, şekil 1'de görüldüğü üzere 5 temel öğeden oluşmaktadır. Weaver 1966. Bu öğelerden bilgi kaynağı mesajın oluştuğu yerdir. Eğer iletişimi başlatan bir insan ise bu insanın beyni bilgi kaynağı sayılır. Gönderici, bilgi kaynağında oluşan mesajın alıcıya gönderilmek üzere işaret şeklinde dönüştürüldüğü yerdir. İletişim zincirinde bilgi kaynağı lingüistik, gönderici ise fizyolojik düzeyde fonksiyona sahiptir. Dennis ve Pinson 1976. Kanal, göndericiden yola çıkan mesajın hedefe ulaşmasını sağlayan ileticidir. Mektuplar, telefon telleri ya da yüz yüze konuşma ortamındaki hava kanala örnek gösterilebilir. Alıcı, kanaldan gelen işaretleri hedefe ulaştıran yapıya verilen addır. Göz ve kulak alıcılara örnektir. Hedef ise alıcıdan iletilen işaretlerin yorumlandığı, anlamlandırıldığı yerdir. Karşıdan mesaj alan kişinin beyni hedef sayılır. Shannon ve Weaver'ın modelinde gürültü faktörü önemli yer tutar. Eğer bilgi kaynağından yola çıkan mesaj ile hedefe ulaşan mesaj arasında fark varsa, bu farkı yaratan faktöre gürültü adı verilir. Üç tür gürültü vardır. A. Fiziksel gürültü. Kanalda yer alan bu gürültü türüne telefon tellerindeki arıza örnek gösterilebilir. B. Nörofizyolojik gürültü. Göndericideki ya da alıcıdaki konuşma, görme veya işitme bozuklukları bu tür gürültüye örnek verilebilir. C. Psikolojik gürültü. Kaynakta ya da hedefte yer alan psikolojik engeller bu gürültü türüne yol açar. Örneğin kaynağın iletmek istediği mesajı unutması, hedefin kendisine tam ulaşmış bir mesajı seçici algılaması ya da hedefin amaçladığından farklı şekilde yorumlaması psikolojik gürültüye örnek sayılabilir. Shannon ve Weaver'ın iletişim modelini doğrusal tip, linear type olarak adlandıran bazı araştırmacılar, iletişim sürecinin döngüselliğini vurgulamak amacıyla başka modellerde üretmişlerdir. Tubbs ve Moss 1974, Rogers ve Kincaid 1981. Ek 2. Literatürde kişiler arası iletişim sınıflaması. Kişiler arası iletişimin kendi içinde nasıl sınıflanacağı yolunda ilgili kaynaklarda çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Genel eğilim, bu iletişim türünü ya da bazı kaynaklara göre genelde iletişimi sözlü, verbal veya sözsüz, non-verbal olarak ikiye ayırmaktır. Wieman ve Harrison 1983. Fakat bazı kaynaklarda ayrım, sözlü ve sözsüz yerine dil, linguistik ve dil dışı, non-linguistik şeklinde yapılmaktadır. Hergi ve Marshall 1991. Hergi ve Marshall'ın söz konusu sınıflamasında sesin niteliği ile ilgili dil ötesi, paralanguage iletişim, sözsüz iletişimden ayrılmıştır. Bazı sınıflamalarda ise dil ötesi iletişim, sözsüz iletişim içinde ele alınmaktadır. Davids 1964, Duncan 1969, Mehrabi'nin 1972. Yine bazı kaynaklarda iletişimde bulunanların niyetleri, amaçları dikkate alınmazken bazılarında yüz ve beden ifadelerinin niyet edilmiş, niyet edilmemiş şeklinde sınıflandığı görülmektedir. Tubbs ve diğerleri 1974, Geri 1975. Niyet edilmemiş, yani kasıtlı olarak yapılmamış yüz ifadeleri duygusal ifade. Niyet edilmişler ise işaret ifade olarak tanımlanmaktadır. Izard 1971, Ekman ve diğerleri 1972, Lecomte 1982, Dökmen 1986A, Siyavuşgil 1949 ise niyet edilmiş ifadeleri mimik adını vererek bunların duygusal yüz ifadelerinden farklılığını vurgulamıştır. Ek 3. Ansiklopedi savaşı ile ilgili araştırma hakkında. Gazeteler arasındaki ansiklopedi savaşı ile ilgili araştırmamız henüz sürmektedir. Dökmen ve Karadağ 1993. Toplanan verilerden edinilen izlenime göre gazetelerin birbirlerine verdikleri mesajlarda graf analiz açısından aktif, varoluş ve ön yargılı çatışmalar, transaksiyonel analiz açısından ise daha çok örtük etkileşim sergilenmektedir. Sözü edilen kavramlar için kitabın ikinci bölümüne bakılabilir. Ek 4. Graf analize ilişkin genel özellikler ve tartışma. Yukarıda Harari ve Battel 1981 tarafından ortaya atılan graf analiz kapsamındaki çatışma sınıflamasından söz ettik. Bu sınıflamanın kişiler arası iletişimde ortaya çıkabilecek çatışmaları sistematik bir şekilde kapsadığı kanısındayım. Söz konusu sınıflamadan yola çıkarak geliştirdiğim çatışma eğilim ölçeği, CEÖ adlı ölçme aracı, kişilerin günlük yaşamda hangi tür çatışmalara ne ölçüde girebilecekleri konusunda bilgi verir niteliktedir. Dökmen 1986A ve 1987A. Harari ve Battel'e ait çatışma sınıflamasındaki çatışma türlerinden 6 tanesini 2 ana grupta toplayabiliriz. Şöyle ki, aktif, pasif ve varoluş çatışmalarını yönelim çatışmaları olarak, tümden reddetme, ön yargılı ve yoğunluk adlı çatışmaları ise kapsam çatışmaları olarak adlandırmak mümkündür. Yönelim çatışmaları ile kapsam çatışmaları arasındaki temel farklılık, birinci de kişilerden kaynaklanan, ikinci de ise mesajdan kaynaklanan bir çatışmanın ortaya çıkıyor olmasıdır. Yönelim çatışmalarında, yani aktif, pasif ve varoluş çatışmalarında, kaynak ile hedef arasında alınıp verilen mesajın kapsamına ilişkin herhangi bir çatışma yoktur. Sadece iki kişi kendileriyle ilgili problemlerden ötürü çatışmaya girerler. Bir yönelim çatışmasına taraf olan kişiler aralarındaki mesajla değil birbirleriyle uğraşmaktadırlar. Birbirlerine kızmakta, küsmekte, birbirlerini dinlememekte ya da birbirlerini yanlış anlamaktadırlar. Kapsam çatışmalarında ise kişiler kendilerinden çok aralarındaki mesajdan ötürü çatışmaya girmektedirler. Yani tümden reddetme, ön yargılı ve yoğunluk çatışmalarında kişilerin mesaj üzerinde anlaşamamaları çatışmanın temel sebebini oluşturmaktadır. Yukarıda sıralanan 8 çatışma türü tek tek ortaya çıkabileceği gibi bu çatışmalardan birkaçı birlikte de görülebilir. Harari ve Battel 1981 söz konusu 8 çatışmaya ek olarak karma çatışmalar adını verdikleri 2 çatışma daha tanımlamışlardır. Bunlar aktif ön yargılı ve pasif tümden reddetme çatışmalardır. Yani iki kişi birbirleriyle hem aktif hem de ön yargılı çatışmaya girebilirler. Örneğin sen zaten adam olmazsın diyerek söze başlayan bir kişinin başlattığı aktif çatışmaya bir ön yargının da eşlik ettiğini düşünebiliriz. Ya da bir çatışmada aynı anda hem pasif hem de tümden reddetme çatışmaları birlikte sergileniyor olabilir. Yukarıda dile getirilen iki karma çatışma ile Harari ve Battel'e ait çatışma sınıflamasında 10 tür çatışma tanımlanmış olmaktadır. Fakat kanımca karma çatışmaların sayısı 2'den fazladır. Örneğin bir kişiler arası iletişim sırasında ön yargılı ve tümden reddetme çatışmaları birlikte sergilenebilir. Varoluş çatışması kısmi algılama ile ya da alıkoyma çatışması ile birlikte sergilenebilir. Harari ve Battel'e ait çatışma sınıflamasını kullanışlı bulmakla birlikte bu sınıflamanın çatışmaları betimlemekten, tasvir etmekten öteye gitmediği kanısını da taşıyorum. Yani söz konusu sınıflama çatışmaları betimlemekte, çatışmaların nedenlerini değil sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu yüzden burada tanımlanan çatışma türlerinin arkasında yatan nedenlerin ayrıca ele alınmasında yarar vardır. Bu düşünceden hareketle ileride iletişim çatışmalarının nedenleri başlığı altında konuyu daha etraflı irdelemeye çalışacağız. Ek 5. Eleştirel ebeveyn terimine yönelik eleştiri. Ana baba benlik durumu sözünü İngilizce'de parent karşılığında kullanıyorum. Benliğin bu bölümünü ana baba olarak adlandırmak yerine ebeveyn diyebilirdik. Bu ifadeyi bir çocuğu yetiştirebilecek anne baba dışındaki kişileri de kapsadığı gerekçesiyle tercih edenler vardır. Fakat kanımca ebeveyn sözü artık büyük ölçüde kullanılmaz olmuş, adeta tedavülden kalkmıştır. Üstelik pek çok kişi bu kelimeyi telaffuz etmekte güçlük çekmektedir. Ayrıca günümüzde ana baba sözü özellikle baba kelimesi herhangi bir kişi için, örneğin bir politik lider için de kullanılmaktadır. Ayrıca günlük dilde bir çocuğu yetiştiren herhangi birisi için analık etti, babalık etti de denilir. Bu yüzden parent karşılığı olarak ana baba demeyi tercih ediyorum. Ana baba derken de öncelikle anneleri ve babaları, fakat genelde birilerine kültür aktarımında bulunan, onları koruyan, eleştiren herkesi kastediyorum. Terminoloji ile ilgili ikinci olarak eleştirici ana baba terimini tartışmak istiyorum. Yukarıda eleştirici ana baba demeyi tercih ettim. Fakat transaksiyonel analizle ilgilenen bazı bilim adamları critical teriminin karşılığı olarak eleştirici yerine eleştirel demeyi tercih ediyorlar. Önemsizmiş gibi gözüken bu farklılığın bir kavram kargaşasına yol açtığı kanısındayım. Şöyle ki, eleştirici ebeveyn denildiğinde pek de olumlu sayılmayacak bir özellik kastedilmektedir. Eleştirel ebeveynini kullanan bir kişi, kendi kafasındaki doğruları karşısındaki kişiye aşılamaya çalışır. Onu istediği şekilde yönlendirebilmek için olumlu veya olumsuz eleştirilerde bulunur. Bu davranış şekli bazı durumlarda yararlı olsa da genelde olumlu sayılamayacak bir özelliktir. Çünkü eleştirel ebeveyn kullanıldığında gerçeği araştırmak ya da diğer insanlara söz hakkı tanımak söz konusu değildir. Bazı bilim adamları ise eleştirel sözünü olumlu, istendik davranışları tanımlamada kullanıyorlar. Örneğin Berna Moran, Türk romanına Eleştirel Bir Bakış adlı eserinde eleştirel derken gerçeğin araştırılmasını, irdelenmesini kastediyor. Moran 1990. Benzer şekilde Cüceloğlu da 1993 eleştirel düşünme derken kişileri yönlendirmeyi amaçlayan eleştirici ana baba tavrını değil, gerçeği araştıran ve irdeleyen yetişkin tavrını kastetmektedir. Özetlemek gerekirse Moran ve Cüceloğlu eleştirel kelimesine olumlu, istendik bir anlam yüklemektedirler. Onların tanımlarına baktığımızda eleştirel düşünme bir ana baba tavrı değil, aşağıda tanımlayacağımız bir yetişkin tavrıdır. Bu durumda transaksiyonel analizle ilgilenen bazı bilim adamlarının ana baba benlik durumunun bir bölümüne eleştirel ebeveyn demeleri Moran ve Cüceloğlu'nun tanımlarıyla çelişmektedir. Bu noktada hangi grubun haklı olduğuna karar verebilmek için sözlüğe bakmak bir yol olabilir. Ancak Türkçe sözlüklerde ve imla kılavuzlarında eleştirel kelimesi yer almamaktadır. O halde yeni üretildiği anlaşılan bu kelimenin yaygın kullanışını esas kabul etmek akla yakın gözükmektedir. Bu durumda da eleştirel ana baba demek yerine eleştirici ana baba demek, eleştirel düşünceyi ise bir yetişkin tavrı kabul etmek daha doğru olacaktır. Birisi henüz sözlüklere girmemiş, diğeri ise artık fazlaca kullanılmayan iki kelimeyi bir araya getirip eleştirel ebeveyn demektense eleştirici ana baba demek kulağa da daha hoş gelmektedir. Ek 6. Uygulu çocuk terimine yönelik eleştiri. Uyarlanmış sözcüğünü adapted karşılığında kullanıyorum. Dilimizde adapted karşılığı olarak uygulu kelimesinin kullanıldığı oluyorsa da uygu tekabül ile, uyarlanmış ise adapted ile eş anlamlı olduğundan uyarlanmış çocuk demeyi tercih ettim. Çünkü aksi halde uygulu çocuk dediğimizde tekabül eden çocuk anlamına gelir. Bu yüzden eğer adapte olmuş çocuk demek istiyorsak uyarlanmış çocuk demeliyiz. Ek 7. Çocuk benlik durumuna ilişkin tartışma. Çocuk benlik durumunun hangi bölümlerden oluştuğu konusunda ilgili yayınlarda farklı sınıflamalar vardır. Örneğin Elik Berne 1976 Hayat Denen Oyun adıyla dilimize çevrilen kitabında doğal, natural ve uyarlanmış adapted çocuktan söz etmiştir. What Do You Say After You Say Hello adlı kitabında birinci düzey yapısal analiz kapsamında çocuk benlik durumu, doğal, natural, uyarlanmış adapted ve asi, rebellious çocuk olarak betimlenmiştir. Bunun yanı sıra Akkoyun 1987, çocuğu uygulu, adapted ve özgür, spontaneous olarak adlandırdığı iki gruba ayırmış, James ve Jongward 1971 ile Corey 1977 ise çocuk benlik durumunu doğal çocuk, natural child, uyarlanmış çocuk, adapted child ve küçük profesör, little professor olarak üçe ayırmışlardır. Çocukta eğitilmemiş akıl olarak tanımlanabilecek küçük profesörü şekil 5'te görülen sınıflamanın dışında bıraktım.
Ayrım sonu.